yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz. Kendi dillerinden hayatları. Hacı Cemal Öğüt, 1887-1966. Hacı Cemal Öğüt'ün kerimeleri Hikmet Hanımefendi ile. Vatan aşkı, millet sevgisi.
Efendim, Altınoluk dergisinde İslam'ın büyükleriyle, zengin hatıra ve tecrübe sahibi kimselerle sohbetler ediyor, onların hayatlarını anlatıyoruz. Onların hayatlarından bugünkü nesle bir şeyler taşıyabilir miyiz diye düşünüyoruz. Zat-ı Ali'nizden de muhterem babanız Hacı Cemal Öğüt Hoca Efendi'nin ve sizin hayatınızdan bir şeyler istiyoruz. Muhterem babanızı hatırladığınız dönemden neler kaldı aklınızda? Mesela çocukluk dönemlerinde baba-kız ilişkilerinden başlasak.
Efendim, biz Selçuklu Türkleriymişiz. Rumeli fethedilince bizi Yunanistan'a mecburi muhacirat yapmışlar. Varlıklı aileler gitsin, orada medreseler, camiler yaptırsın, oraları İslamlaştırsın diye. 300-400 sene orada kalmışız. Dedem zabitmiş. Annem Yanya'da doğmuş. Ders vekili Alasonyalı Zeynel Abidin Hacı Ali Efendi, dedemin yanında annem, teyzem, dayım, babam birlikte büyüyorlar. Babam Haseki Medresesi'nde okuyor. Sonra annemle babam evleniyorlar. Hacı Ali Efendi, dedemin Osmanlı konağında kurduğu bir düzen varmış. O bizim evde de devam etti. Dedem Fatih Camii'nde namazını kılar, eve gelir, tokmakla kapıyı vurur, hacı kalfa açarmış. Bir gün dönüşünde tokmakla kapıyı çalıyor, kapı açılınca bir kara elin telaşla sallandığını görüp, dedem meraklanıyor ve ''Ne oldu hacı kalfa?'' diyor. Hacı kalfa, ''Kızımız oldu, kızımız oldu efendim.'' diye bağırıyor. Hacı Ali Efendi, ''Allah Allah, bu ne hikmettir, çok affedersiniz, Münir'i hamile miydi?'' diyor. ''Edebe bakın evlatlarım, annem ki rahatsız olur, vücudu şişerdi, fakat kendiciğini nasıl saklamış?'' Sarı Güzel'de Mehmet Akif Beylerle karşılıklı oturmuşuz. Babamın notlarında var. Mehmet Akif Bey'le Hikmet'i kucağımıza aldık, yeni bahçeye gittik gibi. Sonra Fatih'te büyük bir yangın çıktı. Fatih yandı. Abdülhamit'ten kalan bir alışkanlık da babamı müezzinlik yaptığı için askere almadılar. Beşiktaş'ta Sultan Mahmud'un halasının evini 900 liraya satın aldık. Oraya yerleştik. 110 senelik bir evmiş, dökülmeye başlamış. Fakat elhamdülillah çok mesut, çok tatlı bir hayat yaşadık. Ben 2 yaşındayken oraya gelmişiz. Kardeşim orada doğdu. Biz 6-7 kardeşmişiz, yaşamamışlar hiçbirisi. Sadece ben kalmışım. Annem çocuklarına çok ihtimam gösterirdi. Bir gün Adana'da toprağın üstünde gezdirdikleri loğu taşını kardeşim itmiş ve karnına bir sancı girmiş. Hemen doktora götürmüşler. Doktor, bir şeyin yok, yarın sabah röntgen alırız demiş. Ertesi sabah ezanlar okunurken kardeşim vefat etmiş. Mehmet Ali ismindeki kardeşim vefat ettiğinde 9 yaşındaydı. O zaman en çabuk haberleşme vasıtası telgraf. Annem Beşiktaş'taki bir akrabamıza, Hafız abinize Ali'nin vefatını suhuletle anlatınız diye telgraf çekiyor. Babam da o gece rüyasında bir kalabalığın içinde bulunuyormuş. Kalabalık Peygamber Efendimiz'i bekliyormuş. Ben de göreyim diye cemaatin arasına dalmış. O sırada oradan bir el çıkmış. Seni çağırıyor, seni çağırıyor demişler. Babam Allahu Ekber diye bağırarak uyanıyor. Hemen kalkıyor babacığım, Haydarpaşa'ya gidiyor. Arkadaşı Rıfat Bey'e hemen bana bir pasaport verin diyor. Zamanında milli mücadeledeki MİM grubunu babam, komiser Rıfat Bey, Miralay Halit Bey kurmuşlar. Birlikte hizmetleri olmuş. Cumhuriyet kurulunca Rıfat Bey'e Emniyet Umum Müdürlüğü vazifesini, Miralay Halit Bey'e veteriner fakültesi müdürlüğünü veriyorlar. Babama da İstanbul mebusluğunu teklif ediyorlar. Babam kabul etmiyor. Babam rüyasındaki çağrılmayı Hicaz'a davet olarak anlıyor. Bir an önce gitmek istiyor. Oğlu Ali'nin vefatından haberi yok. O zaman Hicaz'a gitmek yasak. Rıfat amca, sen ancak dış hatlarda çalışan bir gemiye bulaşıkçı olarak yazılırsan gidebilirsin, diyor. Babam, ahçı çırağı vesikasıyla Hicaz'a gidiyor. Gitmeden önce beni emin bir insanla Adana'ya yollamıştı. Mektep tatil olduğu için 1-2 ay Adana'da kaldık. Babacığım Hicaz'dan İstanbul'a dönüp geldiği zaman bakıyor annem yok. Evde kardeşimin dadısı ve ahçı kadını buluyor. Bir mektup yazıyor. Nuraynım, Hikmet kızım diye başlıyor. Mektep arkadaşlarımın beni arayıp sorduklarından filan bahsettikten sonra anneciğin hala malım malım diye ısrar ediyorsa o malının başında kalsın. İlle de Hikmet'imi isterim, Hikmet'imi isterim diyerek mektubunu bitiriyor. Onun üzerine annem de Adana'da işlerini halledemeyeceğini anlayarak bizi aldı ve İstanbul'a döndü. Efendi babacığım o zaman öğrenebildi Ali'nin vefatını. Babam eve geldiği zaman biz koşarak kapıyı açardık. Anne babamız geliyor koş diye bağırırdık. Annem de gelir babamı karşılardık. Elindeki paketi anneme verirdi. Şayet paketi anneme vermez de bize uzatırsa annemin bir sözüne gücendiğini anlardık. Sabah namazına kalkardı mübarek. Çay suyunu ateşe koyar, abdestini alır, demler, namazını kılar. Anneme dahiliye nazırı çayımız hazır, kahvaltı edebilir miyiz derdi. Yine annemin gönlünü babam alırdı. Babacığım perşembe geceleri bizi toplar, Kur'an-ı Kerim okur, diğer muayyen geceler, hikayeler, menkıbeler okur, anlatırdı. Evde okuma saatleri düzenlerdi. Bizi hem zevklendirir hem de bilgilendirirdi. Babacığım benimle jimnastik yapardı. Birlikte kayağa biner, akıntıya karşı kürek çekerdik. Cemiyetçilik yönü kuvvetliydi. Kore gazileri döndükleri zaman babam bir şenlik düzenlemek istiyor, meydan güreşleri filan tertip ediyor. Meydanda güreşler yapılacak, babama ''Hocam ilk güreşi siz yapmadan başlamayız.'' diyorlar. Biz de seyirci olarak orada bulunuyoruz. Babam kısmeti giyiyor, yağlanıyor ve meydana çıkıyor. Sonra annem ''Yahu siz böyle güreşe çıkarken yağlanır mısınız?'' diye sorunca babam tabii cevabını veriyor. Annem ''Sizin böyle yağlandığınızı bilseydim evlenmezdim.'' diyor.
Birbirlerine çok gücenirler miydi efendim?
Çok nadir. Evimizin etrafı geniş bahçeliydi. Dut, erik ağaçları, kamelya, havuzlar hepsi var. Babam ikindiden sonra cemaati toplar gelirdi. Annemin yanına gelir, ''Ne olur misafirlerimize bir şey ikram edelim.'' derdi. Annem de ''Yahu niye haber vermiyorsunuz vaktiyle?'' diye cevaplardı. Birlikte ikindi kahvaltısı hazırlardık. O yaşlarda rahatsızlandım. Bizim ailede anemi kansızlık hastalığı var. Dayım, teyzem, anneannem hep anemiden vefat ettiler. Bana 6-7 kilo kan verdiler, kurtardılar. Bir gün bir hata yaptım. ''Aman babacığım, ben kanı bozuk oldum.'' dedim. Babam güldü, cahilliğimi açıkladı. Babacığımın sarayla ilgili bir başka hatırası da şimdi aklıma geldi. Babacığım, Cumhuriyet'in ilanından önceki seneler, Ihlamur Kasrı'nda 5-6 yaşındaki sultan hanımlara din dersi verirmiş. İlk gidişiyle ilgili bir de latifesi vardır. Babamı atlı arabayla saraya bir harem ağası alıyor, götürüyor. Oturunca bir limonata getiriyorlar, babam hemen içiyor. Harem ağası geri dönüp bir tane daha getiriyor. Onu da içip bir tane daha gelince babam, ''Aman ağam içemeyeceğim.'' diyor. Harem ağası, ''Peki hocam niçin Allah padişahımıza ömür versin, milletimize zeval vermesin demiyorsun?'' ''Ben 30 defa getiririm sonra.'' diyor.
Efendim, babanızın Sami Efendi Hazretleri ile görüşmelerinden hatırladıklarınız var mı?
Zannederim 1928-30'lu yıllardı. Sami Efendi o zaman Adana'da bir fabrikanın muhasebeciliğini yapıyordu. Adana'ya her gidişimizde babam Hacı Bekir lokumları gibi hediyeler yaptırır, götürürdü. Ziyaretleşirlerdi. Bir Ramazan günü iftar sofrası hazırlanmış, bizler oturmuş bir şeyler okuyoruz. Kapı çalındı, kardeşim Ali kapıyı açtı. Baktık, Sami Efendi Hazretleri geliyor. Hemen annemle kadınlar mutfağa geçtiler. Sami Efendi ile babam sarmaş dolaş oldular, ağlaştılar. Yanında bir de genç vardı. Sami Efendi o zaman 3 gün evimizde misafir kaldı. Çocukluğumuzda ekmek karne ile verilirdi. Bir kişiye 1/4 ekmek veriliyor. Bir gün akşama yemek hazırlanıyor, evde ekmek yok. Annem kardeşime 1 lira verdi. Koş oğlum, nereden ekmek bulursan bul, istersen Maçka kışlasına git, askerlere 1 lira ver, bir tayın al dedi. Ali tam kapıya gitti, kapı çalındı. Yine Sami Efendi Hazretleri geldi. Biz misafir geldi diye sevindik. Elinde bohça gibi büyük yazma mendillerden vardı. Onun üstüne bir altın koymuş, içinde de ekmek var. Kardeşim Ali'ye diyor ki, Münire kızıma söyle telaş etmesin. Biz böyle nezaketleri görmüş insanlarız. Şimdiki insan ilişkilerini öyle garipsiyoruz ki.
Sami Efendi Hazretleri ile Cemal Efendi'nin nasıl tanıştıklarını biliyor musunuz?
Bilemiyorum. Belki hukuk fakültesinden mektep arkadaşları olabilirler. Babacığım eve geç kaldığı için Hacı Ali Efendi dedem, oğlum nerede kalıyorsun diye soruyor. Babacığım, efendim hukuku şahanenin derslerine çalışıyorum diyor. Dedem, hukuk ne kelimedir diye soruyor. Hakkın cemi efendim diye cevaplıyor babam. Hacı Ali Efendi de, peki sen bir hakkı ihkak edebildin mi ki hukuku üzerine alacaksın diyor. Babacığım 15 gün sonra diplomayı alıyor ve getiriyor Hacı Ali Efendi'nin önünde yırtıp atıyor. Katiyen hukukla alakası olduğunu söylemezdi.
Efendim, Hoca Efendi'nin Esat Efendi Hazretleri ile de hukuku olduğunu duyuyoruz. O konuda hatıralarınız var mı?
Belki de Sami Efendi Hazretleri ile babacığım dergâhtan tanışmış olabilirler. Babam küçükken beni Fındıkzade'deki Esat Efendi'nin dergahına götürürdü. Koş elini de öp, dizini de öp derdi. Elini ve dizini öptüğümü ve başımı okşadığını hatırlıyorum. Menemen hadisesi olduğu zaman babam 15 gün beni de tevkif ederler mi diye bekledi. Şimdi o günler geçti ama hakikatleri şimdinin çocukları neden bilmesin efendim? Emniyet Umum Müdürü Rıfat amca babama bir adam yolluyor. Hacı Cemal bana gelsin diyor. Babam bavulunu hazırladı, Ankara'ya gitti. Rıfat Bey babama, bak birader, Şeyh Esat Efendi'yi ortadan kaldırmak istiyorlar. Bana tazyik yapıyorlar. Cemiyetlerine adam yolluyorum. Memurların bakıyorlar. Siyasi hiçbir mevzu yok. Hiçbir suçu olmayan bu adamcağız için ne yapacağımı bilemiyorum. Zaten beni buradan alıp bu işi halledecekler. Sen bu aralar dergaha gitme diyor. Vallahi şu anda tüylerim diken diken oldu. Sanki Esat Efendi Hazretleri tecelli etti. Çok heyecanlandım. Babacığım dayanabilir mi? Pendik'te iniyor. Ara trenle Erenköy'e geliyor. Mübarek oturduğu yerden Cemal Efendi'yi hüsnü kabulle karşılıyor. Şimdi tam hatırlayamayacağım ama babama, unuttuk Erbil'i, Irak'ı, bu yola ben canımı feda etmişim gibi beyitler okuyor. Babam kas katı kesiliyor, hiçbir şey söyleyemiyor. Yollarda ağlayarak geliyor. Menemen hadiseleri güya çıkartıldığı zaman babacığım her gün ağlardı.
Mim grubundan bahsettiniz efendim. Onun kuruluşu nasıldı, neler yaparlardı?
Babamlar, vatan, millet, namus, şeref tehlikede, bir cemiyet kuralım ve istiklalimize katkımız olsun diyorlar. Daha önce isimlerini verdiğim zevatla bu grubu kuruyorlar. Babam etraflarında dertleştikleri şahıslardan güvenebildiklerini tek tek yatsı namazına camiye çağırıyor. camiden çıktıktan sonra babacığım yanına hazırladığı iki emin adamıyla cemiyete yeni katılacak şahsın gözlerini tülbentle kapatıyorlar. Kollarına girip bizim eve getiriyorlar. Eve girerken bahçe kapısından, düzlükten giriyorlar. Çıkarken arka kapıdan çıkartıyorlar. Yani adam nasıl bir yere girdiğini dahi bilemesin diye. Biz annemle çarşaflardan perdeler diker, odanın ortasına asarız. Birkaç efendi perdenin bir tarafına, yeni gelen şahıs diğer tarafına oturur. Kendisine vatan ve milletin kurtulması için fedakarlık zamanı olduğu, bu gruba katılıp katılmayacağı, neler yapabileceği gibi şeyler sorulur. Sonra önüne getirilen ekmek ve tabancaya el basıp Kur'an-ı Kerim'i öper, vallahi bu uğurda ölsem gam yemem diye söz verir ve kendisi cemiyete dahil edilirdi. Kazım Karabekir Paşa cepheden devamlı cephane istiyor. Babacığım etrafındaki insanlarla planlar yapar, 5-6 kişi bir tabut alırlar, ellerine de soğanı kırıp mendile bağlıyorlar. Kokladıkça gözlerinden yaşlar akıyor ve Maçka kışlasının önüne geliyorlar. Fransızca olarak içeride askerlerinin olduğunu, onun cenazesini almaya geldiklerini anlatıyorlar. Silahlar baş aşağı dönüyor. Babamlar içeri giriyor. Babacığım, ben zayıf giriyor, şişman dönüyordum derdi. Adamları vasıtasıyla tabuta, üzerlerine cephane dolduruyorlar ve kışladan ayrılıyorlar. Tabutu Feriköy mezarlığına gömüyorlar. Ayaz Ağa köyünde mandacı Fehmi isimli bir zat vardı. O birkaç gün sonra mezarı kazar, cephaneleri alır, at arabasına koyar, Kilyos'a götürürdü. Kilyos'tan da Anadolu'ya. Bu muzafferiyet böyle böyle kazanıldı. Yani başa geçen birkaç kişinin tek elinde değildir.
Biz Hoca Efendi'yi maalesef tanıyamadık. Eyüp Sultan kitabının başında Büyük Ümmet Meclisi ifadesiyle karşılaşınca büyülendik. Hoca Efendi'nin sıradan bir hoca olmayıp ümmetin meselelerini yakından takip eden, teşkilatçı birisi olduğu anlaşılıyordu. O olumsuz dönemde sahabe-i kiramı anlatıyormuş gibi sanki bir devlet düzeninin planını veriyordu. Şimdi sizin anlattıklarınızdan bu tahminimizin çok doğru olduğunu anladık. Hoca Efendi'nin meşhur Eyüp Sultan kitabını yazmaya vesile olan bir hadisesini duyduk. Onu sizden dinleyebilir miyiz?
Kardeşim 1951 senesinde anemiden hastalandı. Doktorlar yapacak bir şey yok dediler. Babacığım otlar kaynatıyor, koşturuyor ama nafile. Vefatından yarım saat önce kardeşim kitabı önünde açık oturuyor. Ne oldu kardeşim dedim. Edirne kapıya kadar gittim, pasaportumu vize ettiler dedi. Vefat edeceği sırada bir şeyler vermek istedim. Hiçbir şey istemiyorum abla, bir selvinin altında dinlenmek istiyorum dedi ve gitti. Babam Edirne kapıdan 4 tane mezar aldı, şimdi o mezarların 3'ü doldu, birisi bekliyor. Hazreti Ali Efendimiz, kendinize mezar hazırlamayın, kendinizi mezara hazırlayın buyuruyorlar ama maalesef benim mezarım hazırlanmış. Babacığım kardeşimin cenaze namazını ben kıldıracağım demiş. Allahu Ekber diye tekbir getirirken yere yığıldı. Kaldırdılar, meğer enfarktüs geçiriyormuş. Babacığımı Melami tarikatından Kudret Kurutluoğlu isimli bitişik komşumuz bir doktor tedaviye aldı. Aman evladım, baban şu anda kritik durumda, şöyle yap böyle yapma diyor. Ben de kendisini kontrol ediyorum. Mısır ulemasından bir zatın bir kitabını tercüme ediyor. Bir gün yukarıdan tak tak sesler geldi. Yukarı çıktım, babam hala masaya vuruyor. Koştum bitişikteki doktor amcayı çağırdım. Abdest alıyormuş, hemen geldi. Şöyle kapıdan bir baktı, geri çekildi. Ben heyecanla doktor amca nabız dinleyecek, tansiyonu kontrol edecek diye bekliyorum. Doktor amca, bir hal üzeredir, rahatsız etmeyelim dedi. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum, babacığım, Hikmet kızım, misafiri getirdin mi diye içeriden seslendi. Ben de gelenin kim olduğunu bilmiyorum ama geçirdim dedim. Elini öptün mü diye sordu. Öptüm babacığım dedim. Ben onu yapamadım deyince ama kim olduğunu bilmiyorum dedim. Ben de bilmiyordum evladım. Çat diye kapıyı açtı. Uzunca boylu, nur yüzlü, beyaz sakallı bir zat. Bırak Ali'yi, beni yaz, beni yaz dedi. Ben de baş üstüne efendim, fakat zat-ı haliniz kimsiniz dedim. Halit Eba Eyyub dedi ve çekti kapıyı gitti dedi. Babacığım, Eyüp Sultan isimli eserini bunun üzerine kaleme almıştır. Şahit olduğum bir diğer hadise de şu oldu. Hacı Sadık Ersi Bey vardı. O evimize geldiği zaman girişteki çeşmeden hemen abdest alır, babamın yanına abdestsiz çıkmazdı. Bir gün evimize geldi. Abdest alırken onun taşlıkta olduğunu babam sofadan görmüş. Hacı Sadık amca merdivenlerden telaşla çıkıyor, babam da sahanlıkta kendisini karşılıyor. ''Buyurun birader, akşam Ali İmran'dan bir okudun, bir okudun.'' dedi. Sadık amca da ''Sen de bir tefsirini yaptın, bir tefsirini yaptın.'' dedi. Birbirlerini rüyada görüyorlar. Birisi Ali İmran'ı okuyor, öteki tefsirini yapıyor. İkisi de birbirlerinin rüyalarından haberdarlar. Bu nedir kardeşlerim? Bizim bilmediğimiz bir dünya. Biz o dünyayı bilemiyoruz ama hatıralarıyla yaşıyorum. Bugünkü gürültü patırtılar hiç ilgimi çekmiyor. Babacığım radyoda ilk dini konuşmayı yapan hoca efendi oldu. Yatsıdan sabaha kadar konuştu. Pardesüsünü çıkarttığı ayağa kalktı. Coşkulu bir insandı. Kendini verirdi. Tulumbacıların reisiydi. Annem, senin ne işin var onların arasında derdi. Babacığım da, dahiliye nazırı öyle diyorsun ama onların birçok bilmediği şey var. Tatlı tatlı anlatılırsa onlar da düzelir derdi.
Efendim, Cemal Hoca bu tatlı tatlı anlatma vasfıyla biliniyor. Cemaatiyle çok tatlı bir vasatta buluşuyor. Cemaatle gönül bağından hatırladıklarınız var mı?
Camide babam katiyen sert konuşmazdı. Yumuşacık, tatlı, mizahi hitap ederdi. Evlatçığım, onlar ekalliyet. Benim söylediklerimi hemen anlayabilecek durumda değiller. Ancak böyle yumuşaklıkla onların zihinlerine bir şeyler sokarsın, derdi. Ben o zaman kürsüde diri konuşacağınıza şaka yapıyorsunuz, olur mu derdim. Sonradan öğrendim ki öylesi gerekiyormuş. Cemaat çok severdi. Oluk oluk etrafına toplanırdı. Hanımlara da onların anlayacağı şekilde ayrı vaaz verirdi.
Eyüp Sultan kitabına hanımlar bastırmışlar, öyle mi efendim?
Babacığım kitabı hazırladı, bastıracak para yok. Çünkü hocalar çok az maaş alıyordu. Bizim bitişik komşumuz Mustafa amca Dolmabahçe Sarayı'nın baş hademesiydi. Atatürk onun sakalını tutar, ben sakalı sevmem ama sana yakışıyor dermiş. Mustafa Kemal, Ali Çetinkaya'lar konuşurken o duymuş. Diyorlarmış ki, hocalarda ilim var, onlar ağızlarını açtılar mı karşılarındakileri kandırırlar. Onlara yalnız ekmek parası vereceksiniz, başka vermeyeceksiniz ve konuşturmayacaksınız. Babam da para olmadığı için vaazlarından müstefit olan hanımlar aralarında para toplayıp kitabı bastırıyorlar. Kitapta bu çalışmayı yapan hanımların isimleri vardır.
Öğüt soy ismini nasıl almış babanız efendim?
Amcam Adana'da talebeyken çok yaramazmış. Soyadı kanunu çıktığı zaman hocası diyor ki, sana Bural soy ismini vereceğim, vuruyorsun, alıyorsun demiş. Dedem de bu soyadını tescil ettirmişler. Dedem, oğlum Cemal Efendi biz şu soyadını aldık, siz de buna iştirak edin diye mektup yazmış. Babam aldı, düşündü ve cevap yazdı. Muhterem pederim, kime vuracağız, neyi alacağız? Mahdumunuz Cemal diye cevap yazdı. O zaman bunların anlamını anlayamıyordum. Avukat Halil Fevzi Bey o sırada babamı ziyarete gelmiş. Hocam sen hep gülerek karşılardın, ne oldu, sıkıntın mı var demiş. Babam mektubu göstermiş. Öyle şey olur mu? Sen öğütsün yahu demiş. Soyadımız öyle kaldı.
Sizleri çok yorduk. Güzel hatıralar dinledik. 40-50 yıl öncesine gittik geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben sevinçten uçuyorum. Evlatlarım babacığımın kıymetini takdir ediyorlar. Ondan hatıralar istiyorlar diye. Allah sizlerden razı olsun.
Yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz, kendi dillerinden hayatları. Hacı Cemal Öğüt, 1887-1966.